Ayrım 3.
Ulilerin adi uğursuzluk getirir. Babamın cevabı ise kesindir. Veg dolsun ki yemin ederim ki 7 tane oğlan daha doksa, bilsem ki 7'si de ölecek, gene de rahmetli babamın adını koyacağım. Bu cevabı hiç beklemedikleri için şaşırıp bocalayan yaşlı kadınlar, yine de babamı bu gavur inadından caydırmak için dil döker, gözünü korkutmaya çalışırlar. Eninde sonunda bu tutumundan dolayı pişmanlık duyacağını, bu davranışıyla Tanrı'ya gücendirebileceğini, Tanrı'nın gazebinden hiç kimsenin kurtulamayacağını, bu kafayla devam ederse zavallı karısı Hınon'un gözyaşı döke döke mehfu perişan olacağını, hiç olmazsa bu kadıncağıza acımasını, bu çocuğun da 2 gün geçmeden ölebileceğini, atalarımızın kendi düşen ağlamaz veya son poşmanlık fayda etmez sözlerinin kulaklarına küpe olmasını, yanlış hesap Bağdat'tan döneri bilmesi gerektiğini, artık kendisinin de koca adam olduğunu, çocuk gibi davranmaması gerektiğini, bütün bu lafları sadece kendisinin ve de çok sevdikleri karısı Hınon'un hatırı için söylediklerini, buraya koşarak gelmelerinin sırf müjdelik almak için olmadığını, bu güzel haberi ulaştırırken bir entarilik basma veya romantizmalarına iyi gelen uzun bir yün don parasını koparmak gibi bir hesabın içinde olmadıklarını, biraz da yaşlarına, başlarına ve tecrübelerine saygı duyulmasını, özellikle Topal Tümen'in Hançepek'ten ta belediye meydanındaki bu dükkana kadar topal bacağına bakmadan koşa koşa gelmesine hürmeten bile olsa, bu sevdadan vazgeçmesi gerektiğini de vurgulayarak çocuğa, mıgır dişten başka herhangi bir at konulmasının daha uygun olacağını, bunu yapmadığı takdirde bu zavallı, nur topu gibi bebeğin kesinlikle öleceğini ve o zaman da bunun hesabını ahirette kendisini vermek zorunda kalacağını söylerler. Büyük bir sabırla yaşlı kadınları dinleyen babamın, bu kez ağzından öfkeyle dökülen sözleri ve kesin cevabı şu olur: ölürse ölsün, günahı da vebali de benim boynuma. Bizim o yörelerde Kürtlerin kendi dillerinde şöyle bir deyişleri vardır: Gotiye kaç, nabe paç. Bu deyim kişinin herhangi bir konudaki kesin kararlılığının ve inatçılığının özlü ifadesidir. Yani bir kere haç demişse, artık sözünden dönüp paç demez. Yahut bir kez haç, yani put demiş, artık çaput demez. Evet, babam Sarkis Margos, kısa adıyla Sike, bir kere haç demişse ve artık öldürsen de paç demeyecekse, yapılacak en doğru ve tek şey, derer senin hacını, mumunu, incilini, günlüğünü ve kutsal yağını toparlayıp hiç zaman kaybetmeden doğruca eve gelip çocuğu vaftiz ederek adını koymaktır. İyi de kısmete bakın ki derersen o günlerde görevi gereği senelik gezisine çıkıp Elazığ'a, Malatya'ya gitmiştir. Dönüşte de derik kazasına uğrayacak, eski bir evi onararak kiliseye dönüştüren derikli Ermenilerin kilisesini ibadete açacak, dini görevlerini yerine getirecek, oralarda birkaç gün oyalanıp ve cebine de 3-5 kuruş zahire parası doldurup Diyarbakır'a öyle dönecektir. Derarsen'in bu görevlerini seve seve yapması, bu seyahatlere katlanması, bir misyoner gibi oradan oraya koşturması, Tanrı katında muhakkak ki onun hanesine yazılan artı puanlardır. Ama bu arada her şeyden habersiz, daha dünyaya gözlerini açtığı ilk gün, karlı kışın boranında bu masum bebe zaten üşümüş. Karacadağ'dan kopup gelen dondurucu rüzgarın, vuv müziğine, ınga, ıngalarla ritim tutturunca hapı yutmuştur. Şimdi ya Dar Ersan'ın dönüşüne yetişemeden bu bebe de öte tarafa, kendinden öncekilerin yanına gidecek olursa, kutsal yağdan nasipsiz, adı sanı belirsiz gitmek olur mu Tanrı katına? Olmaz tabii. Çaresiz, çarnaçar, koşa koşa, uçarcasına, tozu dumana katarak Ebu Nehore'ye gitmek gerek. Ebu Nehore, şu 4 ayaklı minarenin hemen yanı başındaki Keldani Kilisesi'nin kır saçlı, bodur, göbekli rahibi. Dertlerini 2 cümleyle dile getirirler. Ebu Nehore, Ebu Nehore, çocuk gibi seslendi. Sesi solugi dogri dris çıkmayın, öldü olacak. Derersen de burada degil, ne olur, gel ihsan eyle, vaftiz et zavallıyı, öte tarafı meleklerin kanatlarıyla uçsun. Şu papaz Derersen'in yaptığına bakın. Derike gidecek zamanı mı buldu? Onun Ermenice dualarla Aleluya, Aleluya deyip vaftiz etmesi gerekirken, şimdi durup dururken Ebu Nehore Keldanice dua edecek ve de Aleluya, Aleluya yerine Keddişe, Keddişe diyecek. Allah'tan tek teselli onun da Hristiyan olması. Öyle ya, Ebu Nehore'nin sahnesinde de tıpkı derer seninki gibi mum, günlük ve de İsa'nın İncil'i var. Kutsal yağsız gömülmekten, isimsiz gömülmekten kat be kat iyidir. Ebu Nehore çaresizlik içinde kıvranan bu insanların yalvar yakarlarına olumlu yanıt vererek İncil'ini, hacını toparlayıp gelir. Keldanice dualarla vaftize başlar. Sıra çocuğa ad konulmasına gelince yüksek sesle sorar. Çocuğun adı nedir? Kucağında havluya sarılı çıplak bebeği taşıyan vaftiz babasının, büyük anamın ve de babamın hep birlikte çocuğun adını söylemeye hazırlandıkları sırada, Ebu Nehore kendi sorusuna kendince makul bir yanıt vererek devam eder. Bahan kalırsa adını Burhan koyak. Okula gittiğinde zorluk çekmez. Adını Dogri Doris sürerler. Üstelik Ermeni olduğu gibi anlaşılmaz. O da rehet eder. Babam, Ebu Nehore'ye bu din adamına karşı saygısızlık etmek istemez ama iş gelip de çocuğun adını koymak gibi hayati bir konuya dayanınca saygı maygı, hatır gönül gibi şeyler onun kitabında yazmaz. Ebu Nehore'ye döner ve kararını bildirir. Muhterem Ebu Nehore, oğlumun adı rahmetli babamın adı olacak. Adı Mıgırdiç'tir. Çocuk, Ebu Nehore'nin elleriyle Mıgırdiç adıyla vaftiz edilirken, babamın anası Saron nenem oğluna dönerek kulağına fısıldar. Eğer oğlanın adını Mıgırdiç koymayaydın, sahan sürgünlerde verdiğim sütümü helal etmezdim. Rahmetli dedemin adı ikinci kez bir torunla verilince, nenem kocasıyla sanki bir kez daha kucaklaşır. Babam ise babasının adını, anısını bir kez daha yaşattığı için mutlu ve gururludur. Mıgırdiç adlı bu velet, adının konduğu daha ilk günden ne kadar inatçı gavur bir babanın oğlu olduğunu anlar. Yaşamaktan başka bir seçeneğin olmadığını hisseder. O halde yapılacak en doğru hareket, ölümü unutup meleklerin kollarında seyahate çıkmaktan vazgeçmek, yaşamak ve kendinden sonra gelecek kardeşlerine de iyi bir örnek olmaktır. Aksi takdirde anası Hino'nun ister istemez bıkıp usanmadan her yıl yeniden gebe kalacağını, belki Paskalya yoğurtusunda, belki üzüm bayramında, belki de domateslerin ezilerek salça yapılmak üzere damlarda, sinirlerle kızgın güneşe serileceği sıcak yaz günlerinden birinde, velhasıl eninde sonunda yeni mıgırdiçleri doğurmak için kolları sıvayacağını, zaten başka bir seçeneğinin de olmadığını, babası Sıken'in bu işin peşini bırakmayacağını sezen mıgırdiç, var gücüyle anasının memelerine saldırır. Emer de emer. Çocuğun bu bitip tükenmeyen iştahını gören baba da hemen hiç geciktirmeden Tanrı ile pazarlığa oturur. Allah'ım, 7 sene, tam 7 sene, Hazreti İsa'nın doğduğu mübarek günde bir koç kurban edeceğim ve fakir fukarayı dağıtacağım. Yeter ki bu çocuk yaşasın. Sana söz veriyorum, sıkı sözü. Tanrı babamız hassas terazisinin bu kefesine bebeği, diğer kefesine de 7 koçu koyunca, koçların bulunduğu kefenin hayli ağır bastığını hemen görür ve koçları almayı daha akla yakın, daha mantıklı, daha uygun bulur. 7. senenin sonunda İsa peygamberin doğum gününde Sıke 7. koçu da kurban edip sağ elinin baş parmağını oluk oluk akan kana bulayarak oğlunun alnına haç şeklinde sürerken tam o anda, evet tam o anda Tanrı da sözünü yerine getirir. Gök gürültüleriyle boşalan yağmurla birlikte seslenir. O çarnerti duvir, arza vakti. Tanrı'nın bizim yöre Ermenicesiyle ilettiği bu buyruğunun Türkçesi şudur. Koyunlarını verdin, al çocuğunu. Bu Mıgırdiç adlı velet, 7 kurbanlık koça karşılık yaşama hakkını elde etmekle, aynı zamanda rahmetli dedesinin de adını ve anısını yaşatma olanağını elde eder. Bu Mıgırdiç benim işte. Mıgırdiç'ten sonra babam Sıke ve anam Hino, çocuklarının adıyla Ermeni tarihini yazmaya çalıştılar. Kızlara Ermeni kraliçelerinin, erkeklere de Ermeni krallarının adlarını koydular. 7. kardeşimize de yine bir kralın adını verdikten sonra şöyle bir geriye dönüp baktıklarında, daha bu tarihin ancak yarısına yakın bir bölümüne ulaştıklarını gördüler. Tarih yazma işinin pek de kolay olmadığını, daha uzun zamana ihtiyaçları olduğunu anladılar. Artuğu yeter, kafidir deyip bu işe son verdiler. Ti-li-li. Karno'nun harap evinin ve virane bahçesinin hemen yanı başında Lucia bacaların küçük kulübesi yer alırdı. Her zamanki gibi o sabah da kapı komşuları Karno'nun boz eşeği anırınca Lucia Baco saatin 6 olduğunu hemen anladı. Şimdi de sırada Karno'nun göğüs tüyleri yer yer dökülmüş, küt gagalı, yaşlı çil horozunun olduğunu ve ötmekten çok kör bir bıçakla boğazlanıyormuşçasına bağıracağını artık ezberlemişti. Çok geçmeden de Zangoç Uso'nun halata, çan kulesini yere indirircesine asılarak ''Hadi, yatağlarınızdan kalkın. Biraz sonra derer seninle yardımçısı Yemenci Şişko Agop, Helli Sebehler düğesine başlayacak. Hadi kalkın, kalkın, kalkın.'' diyen çan sesleriyle ortalığı inleteceğini adı gibi biliyordu. Lucia Bajon'un hiç tereddütsüz, kesinlikle bildiği bir başka gerçekte, sabahın bu mutat doğa faslından sonra, güneşin ilk ışınlarının birazdan, kerpiç evinin damından taşarak minik taş avluya yerleşeceği ve ardından da cehennemi bir günün başlayacağıydı. Kocası daha güneş anasının karnından bile doğmadan, sabahın kör karanlığında zamanla rengi solduğu için hakimi, yeşil mi, siyah mı, yoksa gri mi olduğu artık kesinlikle anlaşılmayan eskimiş şalvarını, idare lambasının loş ışığında ayaklarına geçirmiş, taş avludaki kuyudan çektiği bir kova suyla elini yüzünü yıkamış, avluyu sokak kapısına bağlayan zaboku, yani dar ve loş koridoru, her zamanki gibi tam 11 adımda geçmişti. Her adımda İsa'nın 12 havalilerinden birinin adını anmış, ancak son anda kalleşlik ederek İsa'yı ele veren muhbir havari Yuda'nın adını ıskalamıştı. Kapının ardındaki kocaman demir çengeli indirdikten sonra, yıllardır yağ yüzü görmemiş pasta menteçelerinin ağlamaklı sesiyle kapıyı aralamış, bu arada İsa peygamberin adını anarak 3 kez haç çıkarmış, önce sağ ayağını atarak sokağa çıkmış, kapıyı çekerek kapatmıştı. Lucia Bajon'un kocası Amele Sarkis, kilisenin papazı Derarsen ve yardımcısı Şişko Agop'la önceden sözleşmişler gibi her sabah marangoz haçoların evinin köşesinde karşılaşırlardı. Tam zamanında gerçekleştirilen bu buluşmaların mutluluğunu sessizce paylaşırlardı. Surp Giragos Kilisesi'nin oymalı ahşap kapısının önüne geldiklerinde papaz efendi cebinden koca, antika bir anahtar çıkarır, yıllar sonra yolunu şaşırıp da Diyarbakır'a petrol aramaya, pirinçlik üstünde çalışmaya gelen kim Amerikalıların, İspahi Çarşısı'ndaki hurdacılardan, benzerlerini 1-2 dolar karşılığı topladıkları, ünlü demirci ustası Muteloğlu'nun elinden çıkma kilide sokar, önce şling şling sola çevirir, sonra anahtarı bir diş daha bastırıp bu kez sağa doğru 2 şlingle kapıyı açardı. Hep beraber kilisenin avlusuna girer, sonra taş yapılı, toprak damlı kilisenin cümle kapısına yönelirlerdi. Amele Sarkis küf, rutubet ve günlük kokan, mum isinin zamanla iyiden iyiye kararttığı, her tarafı solmuş, yağlı boya İsa, Meryem Ana ve Aziz tablolarıyla, haçlar, inciller, şamdanlarla tıkış tıkış dolu olan kiliseye daha ilk adımını attığında, gözü son yemek tablosuna takılırdı. Uzunca bir tahta masanın tam orta yerinde bir iskemleye oturmuş nur yüzlü Hazreti İsa, her iki yanında 6'şardan 12 havari. Hazreti İsa'nın önünde paylaşılmaya hazır bir somun ekmek. Tüm havarilerin gözü kendilerine iyiliği, kardeşliği ve sevgiyi öğretip aşılayan Hazreti İsa'da. Lucia Bajon'un kocası Amele Sarkis bu tabloya her bakışında bu havarilerle göz göze geliyor ve onlardan hangisinin İsa'ya ihanet ederek çarmıha gerilmesi neden olduğunu düşünüyor, ancak bir türlü karar veremiyordu. Anası Piruş'un kendisini zamansız ve geç doğurduğuna içten içe kızıp sinirleniyor, doğumunun yüzyıllar önce, yani İsa peygamberin yaşadığı yıllara denk gelmemesinin acısını yüreğinde yaşıyordu. Onu, o yüce peygamberi, şimdiki gibi böyle resimlerinden değil, canlı görecek, ellerine sarılıp doyasıya öpebilecekti. Sonra tüm bu düşüncelerini bir kenara atıp, çiğ süt emen insanların bugüne dek işledikleri ve bundan böyle de işleyecekleri günahlardan kendi payına düşenler için ellerini açarak sessizce duaya duruyor, kendince en birinci düge, en iyi düe, Rabbimizin en çok sevdiği düe, düelerin şahı, esas düe ve daha bir sürü sıfatlarla süslediği duasına başlıyordu. Ey göklerdeki babamız, ismin mübarek olsun. Melekutun gelsin. Gökte olduğu kimi yerde de senin iraden olsun. Günlük ekmeğimizi begün bizlere ihsan eyle. Bizi günahlarımızdan azat eyle. Bizleri kötülüklerden koru. Çünkü ilelebet güçlü ve her şeyi kadir olan sensen. Amele Sarkis bir yanda çarmıha gerilmiş İsa peygamber tablosu, bir yanda da aziz tasvirleri önünde mum yakan Derarsen'in titrek parmakları arasında bakışlarıyla mekik dokurken öteden günlük dumanları saça saça kiliseye turlayan papaz yamağı Şişko Agop, tam hizasına gelip buğurdanlığı kendisine doğru sallıyor. O da hemen haç çıkarıp ailesi için okuduğu ilk duayı aminle noktalıyor ve tüm Ermeniler yararına ikinci duasına başlıyordu. Üçüncü duayı da bütün günahkar insanlara adıyor, Şişko Agop'u ve derer seni kendi görevleri ve Tanrı ile baş başa bırakıp içi huzur dolu, iş bulmak için doğruca amele pazarına yöneliyordu. Lucia Bojo'nun kızları yer yatağında birbirlerine sarılmış, birbirlerini sıkıca kucaklamış, kör düğüm olmuş, derin uykudaydılar. Karşılıklı duvarlara çakılı iki çengele gerilen ipteki bez salıncağında evin bebeği Serop'ta mışıl mışıl uyuyordu. Lucia Bojo, gözleri yarım yamalak açık, yatağında o günlük işlerini düşünüyor, sıraya koymaya çalışıyordu. Aslında o gün onun için sıradan bir gün değildi. Tam aksine, erkenden kalkıp hemen işe koyulması gereken, epeyce zahmetli ve yoğun geçecek bir gündü. Böyle tembelce uzanıp yatmanın zamanı değildi. Bir an önce yataktan fırlayıp işe başlamak için geç bile kalmıştı. Gerçi bir gün önceden işlerini az da olsa yoluna koymuş, kızlarına tüm kapı komşularına, mahalleliye, yakın uzak bütün akrabalarına salıvermiş ve söyleyeceklerini tembihlemişti. Yarın küçük kardeşimiz Serop'un dış hedigi var. Bıza gelin hatun baco. Küçük kızlar ev ev, kapı kapı, akraba akraba gezerek tüm bacoları, tüm gavur mahallesi sakinlerini diş buğdayı törenine davet etmişlerdi. Analarının kendilerine söylediği gibi görevlerini yerine getirip eve dönmüş, sonucu bildirmişlerdi. Ana, süslü baco derencelerden düşmüş, ayağı yancınmış. Topal enneyi çağırmışlar. O da gelmiş, yumurtalı, sabunlu merhem yapmış, ayağını sarmış. Eğer ayağımın şişi yenerse gelirem dedi. Ana, sarık bacanın kapısını çaldık, çaldık, kimse açmadı. Ana, emmem sebe herkenden yardıma gelece, ele dedi. Ana, lüsüsü bir daha bizle gönderme, yolda altına işedi. Lucia Bojo hiç beklemediği halde Karno'nun viraneliğinden üçüncü bir anırma duyunca, bunun eşekçe de olsa kendisine yönelik bir uyarı olabileceğini ve yataktan çoktan fırlamış olması gerektiğini anladı. Öyle de yaptı. Daracık, küçük odanın kapısını açtı, avluya çıktı. Avlunun bir köşesinde her yıl biraz daha boylanıp büyüyen nar ağacına baktı. Yaprakları arasında cıvıldaşan serçeler ona değişik bir haz verdi. İçten içe sıcak bir duygu tüm vücudunu sardı. Apayrı bir heyecan yaşadı. Hatta bir an onlar gibi şakımak bile istedi. Mutlu ve sevinçliydi. Yüce Tanrı ona bu günleri de göstermiş, üç kızdan sonra nur topu gibi bir erkek evlat ihsan eylemişti. Serop'un doğduğu günden beri içindeki bu mutluluk giderek bir kar topağı gibi büyüyüvermişti. Bugün bu mutluluğa yeni bir halka daha eklenecek, bir tanecik erkek kuzusu Serop'un diş hedigi yapılacaktı. Serçeler de onun mutluluğunu paylaştıklarını, cıvıldayışlarıyla dile getiriyorlardı. Kendisi de serçeler gibi uçabilse, şu nar ağacının yaprakları arasından sevincini tüm insanlara kuşlar gibi öterek haykırabilseydi keşke. Ama hayır. Tanrı, insanları insan, serçeleri de serçe yaratmıştı. İnsan serçe, serçe de insan olamazdı. O halde Tanrı'nın işlerine burnunu sokup, onu kızdırmadan bu tür düşlerine son verip kendi işlerine koyulmalıydı. Kuyudan su çekip yüzünü yıkadı. Saçlarını hafifçe ıslattı. Bozulmuş saç örgülerini tekrar elden geçirdi, tepesinde topladı. Odaya döndü. Çocuklar derin uykudaydı. Belki de rüya görüyorlardı. Saatler ilerliyor, vakit daralıyordu. Yatağı yorganı kaldırıp yükeriye koymak için geç bile kalmıştı. Daha fazla oyalanmadan onları dürterek uyandırdı. Büyük kızı Aznif'e seslendi. Ezno, kız Ezno, daha de kalk, kalk bak, gün akşam oldu. Geç çarşıdan bir kilo boncuk şeker al. Tezgahla sen ha. Ezno koşa koşa gidip döndüğü çarşıdan çeşitli renklerde ve şekillerdeki minik şekerleri bir kese kağıdı içinde getirmiş, anasına teslim etmişti. Lucia Bojo ise geceden suya koymuş olduğu için iyice yumuşamış olan buğdayı ve nohutu süzgeçten geçirmiş, habeşin üzerine yerleştirdiği büyük kazana kaynamaya koymuştu bile. Misafirler de Eso Bojo, Topal Tüme, Verto Bojo, güzellerin Meyro, nalbantların gelini Parlak Hanım, Hacı Mama, Pırış Bojo, Sarık Bojo ve diğerleri. Yani eczacı kalfası Keldani asıllı Circis'in hanımı Erşelus Bojo. Yemeniciliğine sonradan lastik alım satımı da katınca lastikçi olarak anılır olan Euş'un İstanbul'dan gelin geldiği için adı pudralıya çıkan karısı Janet Hanım, bozanların Almaz'dı, Derersen'in Şişko, saygıdeğer eşi ve kızları, Deli Nalban Henuş'un karısı Toparlak Enni, ayrıca uzak komşulardan yani Gavur Mahallesi'nin sonunda Gavur Meydanı'nda Yahudilerle neredeyse kapı komşuları olanlardan Sümüklü Rozin, Deli Maro, Agig Nivo ve son zamanlarda Merhil Bahçesi'nin yan sokaklarındaki yeni evlerine taşınan, daha taşındıkları gün ünlü Siverekli Ermeni hırsız Hugas'ın gecenin bir vakti pencereden içeri girip bir sürü ipek peştemalle bir o kadar da puşi yüklenip tüydüğü ipek tüccarı Nişon'un karısı Nurik Baco, ispirtocu Sarkis'in karısı Dertli Saruş, onların hemen kapı komşusu Erus Baco, Nur içinde yattın duvarcı ustası Tumas dayının karısı Estayık Baco ve görümcesi, yani Çulcu Dikran'ın karısı Bayzar Baco, Kuyumcu Hacan'ın kızı Ani, Papaz Yama Yemenici Şişko Agab'un karısı, Bitkin Yaşlı Potorik Bacı ve nihayet Zeyno Bibi. Bu sonuncusu Lucia Baco'nun en yakın akrabasıydı. Birinci Dünya Savaşı günlerinde Diyarbakır'ın Ergani kazasından Saro adlı genç bir kız olarak kafleye çıkmış ve yıllar sonra tesadüfen yeniden bulduğu akrabalarının karşısına bu kez uzun sakallı Şeyh Şeymus'un karısı Zeyno olarak çıkmıştı. Şeyh Şeymus'un ilk karısından olan üç erkek çocuğu Hamo, Berdal ve Abdo, anaları daha onlar çocukken öldükleri için Zeyno Bibi'nin ellerinde büyürler. Zeyno da Şeyh Şeymus'tan çocuğu olmadığı için onlara analık eder, büyütür. Çocuklar Zeyno'yu kendi öz anaları bilirler. Zeyno Bibi, senede birkaç kez yılbaşında Paskalya'da gelir, akrabalarının bayramını kutlardı. Evin çocukları neredeyse gün boyu süren bu ziyaret sırasında, her ezan okunduğunda eyvana geçip sessiz sedasız namazını kılan bu garip akrabalarına huşuyla yaklaşır, ona Derersen'in gördüğüne eşdeğer bir hürmet gösterirlerdi. Öğleye doğru bacalar sırayla gelmeye başlamışlardı. Kara hübür denen ve yenmesine doyum olmayan iri, mayhoş meyveleri insanın elini, dudağını çıkmayan mürekkep gibi mora boyayan, iri yapraklı dut ağacının koyu gölgesinde yerlerini alıyorlardı. Avluyu kaplayan bazalt taşlara serili hasırların, kilimlerin üzerine bağdaş kurup oturuyorlardı. Tam orta yere beyaz bir çarşaf serilmiş, tüm akraba ve komşu çocukları etrafında bir halka oluşturmuştu. Çarşafın tam ortasına evin bebeği Serap oturtulmuştu. Her şey hazır ve nazırdı. Artık kutsal ayine geçilmeliydi. Zaten çocukların da beklemekten sabırları taşmak üzereydi. Küçükler sıkıntıdan ağlaşıp mırıldanmaya başlamışlardı bile. Büyüklerin işi neden bu kadar ağırdan aldıklarını bir türlü anlayamıyorlardı. Nihayet Lucia Baco, Topal Tüme ve Eso Baco hep birlikte zorlana zorlana koca kazanı habeşen indirdiler. Nohut ve buğday taneleri kaynar suda iyice haşlanmış, Halil İbrahim'in tüm bereketini yüklenerek şişmiş, yenecek kıvama gelmişti. Bacolar haşlanmış buğdayı yine el birliğiyle tepsi gibi yayvan bir bakır süzgeçten süzdüler. Sıcak su arkasında bir buhar bulutu bırakarak avludaki arktan akıp gitti. Geride kalan, yer yer kalaya gitmiş dövme bakır kazan ve içindeki sarı sarı tanelerdi. Bacolar, herkesin dikkatle kendilerini seyrettiğini bildikleri için işlerini büyük bir titizlikle sürdürüyorlardı. Şimdi de altın sarısı taneleri, Amele Sarkis'in kayınbiraderi Kazancı Sagon'un yaptığı ve düğün armağanı olarak verdiği küçük bakır leğene doldurdular. Bu leğenin bizim bacoların dilindeki adı Tisek Legendi, yani yavru leğen. Tisek Legendi'ndeki buğday ve nohutlara bu kez Ezno'nun çarşıdan alıp getirdiği boncuk şekerleri katarak tahta bir kaşıkla güzelce bir karıştırdılar. Karışımı daha küçük bakır taslara, kaplara, uskuralara doldurup misafirlere sunmaya hazırdılar. Tüm tören bacaların hep bir ağızdan, yüksek sesle, sevinç ve gülüşerek bağırdıkları ti-lili, ti-lili sesleriyle neşe içinde başladı. Ti-lili, ti-lili, bizim yörelerde Ermeni'nin, Kürd'ün, Türk'ün, Süryani'nin, Keldani'nin, hasılı tüm toplumun sevinç çığlığıdır. Düğünlerde, toylarda, nişanlarda, sünnetlerde çağrılıp söylenir. Ti-lilisiz sevinç olmaz. Ti-lili sesleri ve sevinç gözyaşları içinde, başta Zeyno Bibi olmak üzere tüm bacolar birer avuç şekerli buğdayı, yerde beyaz çarşafın ortasında şaşkın şaşkın oturan Serap'ın başından aşağı boca ettiler.